Ayrım 15.
Vyashanska'nın tam karşısında Don Nehri tıpkı bir Tatar yayı gibi bükülür. Sağa keskin bir dönüş yapar. Küçük Baska köyünün orada şöyle bir doğrulu verir. Yeşilse mavi sularını batı yakasındaki tepelerin eteklerinden aşırır. Sağda üst üste binmiş köyleri, solda seyrek köycükleri geçer. Denize, Azak Denizi'nin maviliğine yönelir. Üst Koperskaya'nın karşısında Koper, üst Medveditskaya'nın karşısında Medveditsa ile birleşir, sonra daha aşağılara doğru köylerin, nahiyelerin arasından Kabara Köprü'ye akar. Sarı kum tepecikleri arasına sıkışmış, çıplak, mutsuz bir yerdir Vyashanska. Bahçesiz, ağaçsız. Rengi kaçmış eski kilisenin durduğu alandan 6 sokak çıkar, nehre paralel uzanır. Don'un Baska'ya yöneldiği yerde ucuz söğütlük bir göl vardır. Vyashanska'nın sonu bu göle kadar varır. Orada sapsarı deve dikenlerinin sardığı daha ufak bir alanda, söğütlerin yeşili altında, kubbesi yeşil, damı yeşil bir ikinci kilise görürsünüz. Köyün ötesinde, kuzeyde safran sarısı kumluklar, bir çare bir çam fidanlığı, pas rengi basmış koruluklar uzanır. Kumluk boş, ıpıssız toprakta arada bir köyler, otlaklar, bir de budur söğütlükler. Aralık ayında bir pazar günü, o bölgedeki bütün köylerden 1500 genç Kazak, eski kilisenin önündeki alanda toplanmıştı. Ayin sona erdi. Gözü pek, yaşı ileri, göğsü sırmalı başçavuş bir emir verdi. Delikanlılar iki uzun, düzensiz sırada dizildiler. Assubaylar sıraları düzene sokmak için koşuşup duruyorlardı. "Sıralar!" diye başçavuş kükredi. Eliyle neydi belirsiz bir işaret yaptı. "Çift sıra!" Ataman sırtında üniforması ve yepyeni subay kaputuyla mahmuzlarını şıkırdata şıkırdata parmaklığın kapısından geçip kilise avlusuna girdi. Arkasından mıntıka subayı yürüyordu. Gregor Melekov, Mitka Korşunov'un yanına düşmüştü. Yavaş sesle konuştular. "Çizme çok fena sıkıyor," dedi Mitka. "Canıma tak etti artık." Ataman bile ataman olana kadar sabretmiş. "Tamam, başlıyor artık." Başçavuş delikanlılara cesaret verir gibi arkasına dönüp baktı. Bağırmadan önce "Sağa dön!" 500 çift çizmeli ayak rap rap yürüdü. "Sağdan uygun adım marş!" Kazaklar iki sıra açık kapıdan geçmeye başladılar. Temelinden kubbesine kadar yere basan adımların sesiyle yankılandı kilise. Papazın okuduğu bağlılık andının sözlerini Gregor dinlemedi bile. Mitka Korşunov yanındaydı. Yüzü acıdan alt üst olmuştu. Gregor'un havada duran kolu uyuştu. Aklından karmakarışık bir sürü şey geçiyordu. Çarmıhın altından yürüyüp onca ağzın ıslattığı gümüşü öperken aklı Aksinya'daydı ya da karısını düşünüyordu. Orman beyaza bürünmüş, kahverengi kütükler, dallar, başörtüsünün altında Aksinya'nın gözlerindeki nemli parıltı bir bir gözünün önünden geçti bir ara. Tören bittikten sonra uygun adım çıktılar. Yine sıraya dizildiler. Başçavuş sümkürdü. Parmaklarını çaktırmadan kaputunun astarına sildi. Konuşmaya başladı. "Artık çocuk değil, genç kazaklarsınız, and içtiniz. Bunun ne demek olduğunu, neye yemin ettiğinizi bilmeniz gerek. Artık büyüdünüz, kazak oldunuz. Şerefinizi koruyacaksınız. Ananızın, babanızın sözünden çıkmayacaksınız. Çocuktunuz şimdiye kadar, oyun oynardınız, çelik çomak filan. Ama şimdi yakında yapacağınız askerlik hizmetini düşünmenin sırası geldi. Bir yıla kalmadan askere çağıracaklar sizi." Burada başçavuş yine sümkürdü, elini yere sıktı. Kürk eldivenlerini giyerken sözünün sonunu getirdi. "Ananız, babanız teçhizatınızı hazır edecek. Asker atını da onlar sağlayacak. Sonra genel olarak, evet, hadi bakalım doğru evlerinize. Tanrı yardımcınız olsun çocuklar." Gregor'la Mitka köyden öbür delikanlılarla köprü üstünde buluştular. Hep birlikte yola koyuldular. Don boyunca yürüdüler. Baski köyünün üstünde bacalardan kıvrıla kıvrıla duman yükseliyordu. Kilise çanlarının da sesi duyuluyordu iyiden iyiye. Mitka en arkadan bir çitten kopardığı çarpık sopaya dayanarak geliyordu, topallıyordu. "Çıkarsana şu çizmelerini," diye delikanlılardan biri akıl öğretti. "Ayaklarım donar sonra," dedi Mitka çekingen. "Çorap var ya ayağında." Mitka zorlukla kara oturdu, çizmelerini çıkardı. Sonra topallaya topallaya yola devam etti. Taze karın üstünde kaba örgülü çoraplarının izi kaldı. ''Hangi yoldan gidiyoruz?'' yorgun argın sordu Alexi Beşniyak. Gregor herkes adına cevap verdi. ''Don boyundan.'' Yürüyorlar, konuşuyorlar, birbirlerini itip yoldan çıkarıyorlar, anlaşıp anlaşıp herkesi sırayla karlara yuvarlıyorlardı. Baski ile Gromovskoy arasında Mitka Don'un üstünde koşan bir kurt gördü. ''Çocuklar, bir kurt var şurada. Hey! Hey! Ho ho ho!'' Kurt az daha koştu. Ağırdan kıyının yakınında bir yere durdu. ''Yakalayın! Hey! Hay lanet! Mitri bak sana bakıyor. Çorapla yürüdüğüne şaşmış da kalmış. Yanını döndü bize, dönüp bakmıyor bile. Hiç kımıldamıyor. Bakın işte şimdi koşmaya başladı.'' Boz rengiyle taştan oyulmuş gibi bir süre durdu hayvan orada. Kuyruğu dümdüz. Sonra bir çabuk kenara sıçradı. Kıyı boyunca uzanan çalıların arasında kayboldu. Köye vardıklarında gün batmıştı. Gregor buzların üstünde yürüyerek eve vardı. Avluda bir kızak duruyordu. Çitin üstündeki çalıların arasında serçeler cıvıldaşıyordu. Havada bir oturma odası. İs, sıcak ahır kokusu vardı. Basamakları çıkarken çabucak pencereye bir göz attı. Tavandan asılı lamba mutfağın içine kısık sarı bir ışık saçıyordu. Piotra sırtı pencereye dönük ışığın ortasında ayakta durmuştu. Gregor kapıda duran çalı süpürgesiyle çizmelerinin karını temizledi. Mutfağa girdi. Bir buhar bulutu karşıladı onu. ''Geldim işte.'' ''Çabuk geldin. Üşümüş donmuşsundur.'' diye Piotra kaygıyla aceleci bir cevap verdi. Panteleimon dirseklerini dizlerine dayamış, başı ellerinin arasında oturuyordu. Darya köşede yün eğriyordu. Natalya masanın başında, sırtı Gregor'a dönük ayakta duruyordu. O içeri girince dönüp bakmadı. Gregor alelacele mutfağı kolaçan etti. Piotra'nın yüzünde takıldı kaldı gözleri. Kardeşinin kırışık yüzünden belli bir şeyler olmuştu. ''And içtin mi?'' sordu Piotra. ''He.'' Gregor kışlıklarını çıkarırken ağırdan aldı. Zaman kazanmak istiyor, bu soğuk sessiz karşılamaya yol açan sebepler ne olabilir bir bir aklından geçiriyordu. O sırada İliniçka odadan çıktı, geldi. Endişeli ve sıkıntılı olduğu onun da yüzünden belliydi. Gregor peykenin üstüne babasının yanına otururken Natalya olacak diye düşündü. Anası göz ucuyla Gregor'u işaret edip Darya'ya ''Yemek çıkar yesin biraz.'' dedi. Darya çıkrığın başından kalktı, ocağa gitti. Mutfak tam bir sessizliğe gömülmüştü. Keçilerden biriyle yeni doğmuş oğlağın soluk alışı duyuluyordu yalnız. Gregor çorbasını yudumlarken Natalya'ya baktı. Yüzünü göremiyordu. Oturduğu yerde ona yan dönmüş, başını örgüsüne eğmişti. Herkes susunca ilk konuşan Panteleimon oldu. Yalandan bir öksürdü önce. Natalya babasının evine dönmekten söz ediyor. Gregor tabağını bir güzel sıyırdı, ses çıkarmadı. Sebebi ne bunun? Babası alt dudağı titreyerek sordu. Belli birazdan kuduracaktı. Gregor gözlerini kıstı, tabağı önünden itti, masadan kalktı, haç çıkardı. Bilmem, dedi. Ben biliyorum ama. Babası sesini yükseltti. Bağırma ne olur, diye İliniçka araya girdi. ''Ben biliyorum.'' ''Evet, bağıracak bir şey yok.'' diyen Piotra pencereden odanın ortasına ilerledi. ''Her şey sevgiye bağlı. İstiyorsan beraber yaşar gidersin. İstemiyor musun? Eh, ne yapalım? Allah selamet versin.'' ''Benim kıza bir şey dediğim yok. Orospu da olsaydı, günaha da batsaydı yine bir şey demezdim. Ama şu domuza diyeceğim var.'' Panteleimon ocakta ellerini ısıtan Gregor'u gösterdi. ''Kime zararım dokundu benim?'' dedi Gregor. ''Bilmiyor musun?'' ''Demek bilmiyorsun ha, Yezid.'' ''Hayır, bilmiyorum.'' Panteleimon yerinden fırladığı gibi ardından peyke yere devrildi. Doğru Gregor'un yanına gitti. Natalya ördüğü çorabı yere fırlatıverdi. Şişler dört bir yana saçıldı. Kedinin biri gürültüden sobanın yanından sıçradı, gitti yumağa bir pençe attı. Yumak sandığa doğru yuvarlandı. ''Sana dediğim şu, diye ihtiyar yavaş yavaş kelimeleri seçe seçe konuşmaya başladı. Natalya ile yaşamayacaksan bu evden çıkar gidersin. Nereye gidersen git. Sana diyeceğim bu benim. Nereye gidersen git, diye sakin bir sesle tekrarladı. Sonra dönüp peykeyi yerden kaldırdı. Dunyaşka yatağa oturmuş, kocaman kocaman açılmış, korkulu gözlerle onları seyrediyordu. Bak baba, kızma ama. Gregor'un sesi kısık, çatlak çıkıyordu. Ben kendim isteyip de evlenmedim. Sen zorla evlendirdin beni. Sevmiyorum Natalya'yı. Madem babasına gitmek istiyor, gitsin. O gitmez, sen gidersin. Giderim öyleyse. Cehenneme kadar yolun var. Gidiyorum, gidiyorum, acele etme. Gregor yatağın üzerindeki kısa kürk paltosuna elini uzattı. Burun delikleri açılıp kapanıyor, babası gibi öfkeden kudurmuş, titriyordu. Damarlarındaki kan aynı Türk kazak kanı karışımı. İki insan birbirine bu kadar benzeyebilirdi. İliniçka Gregor'un kolundan tutup ''Nereye gidiyorsun?'' diye inledi. Anasını silkeleyip yataktan düşen papağanı kaptı Gregor. ''Gitsin günahkar domuz, gitsin bırak, lanet olsun. Hadi defol!'' diye ihtiyar kükredi. Kapıyı ardına kadar açtı. Gregor merdivenlere doğru koştu. Son duyduğu Natalya'nın hıçkıran sesiydi. Ayaz gece köyü kıskıvrak sarmıştı. Zifiri karanlık gökyüzünden iğne iğne bir toz dökülüyor, nehrin yüzünde buzlar çatırdadıkça top patlar gibi sesler çıkarıyordu. Gregor soluk soluğa koştu, avlu kapısını geçti. Köyün öte ucunda köpekler bir havlamadır tutturmuştu. Soğuk sisin içinden sarı ışıklar görünüyordu. Ne yapacağını bilmeden sokaktan aşağı yürüdü. Karanlıkta Astakov'un pencereleri elmas gibi parıldıyordu. Grişka! Natalya kapıdan bağırıyordu özlemli özlemli. Cehenneme git kancık karı! Diye Gregor dişlerini gıcırdattı. Adımlarını sıklaştırdı. Grişka! Dönsene! Önüne çıkan ilk yola saparken karısının uzak, üzüntülü sesini son defa işitti. Grişenka! Canım! Çabucak alanı geçti. Önüne çıkan kavşakta durdu. Geceyi nerede geçirsin onu düşünüyordu. Mişa Koşeyov'a gitmeye karar verdi. Mişa tepenin hemen yanı başında saman damlı bir kulübede anası ve daha evlenmemiş kız kardeşiyle otururdu. Gregor avluya girdi. Gitti kerpiç kulübenin küçük penceresini tıkırdattı. Kim o öyle? Mişa evde mi? Evde. Kim istiyor? Benim, Gregor Melekov. Birkaç dakika sonra Mişa uykulu uykulu kapıyı açtı. Grişka, sen misin? Benim. Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? İçeri gireyim söylerim. Merdiven başında Gregor Mişa'nın kolunu kavradı. Geceyi burada geçirmek istiyorum diye fısıldadı. Benimkilerle kavga ettim. Yerin var mı? Kalabilir miyim? Nerede olsa kalırım. Bir şey yaparız. Neden çıktı kavga? Sonra söylerim. Kapı nerede? Hiçbir şey görmüyorum. Kerevetin üstünde Gregor'a yatak hazırladılar. Uzandığı yerde kızıyla koyun koyuna yatan Mişa'nın anasının horultusundan kaçmak için gocuğunu başına sarmış düşünüyordu. Evde neler oluyordu acaba şimdi? Natalya babasına gider mi, gitmez mi? Evet, hayatında işte bir dönemeç daha. Nereye gidecekti? Birden hatırladı. Yarından tezi yok, Aksinya'ya haber salar, onu da alır, Kuban'a giderdi, köyden uzağa. Uzakta, uzak bir yere. Hiç görmediği bir yakınlık da duymadığı bozkır tepeleri, köyler, nahiye merkezleri akıp geçiyordu gözlerinin önünden. Dağların ardında, bozkırın ardında masal gibi masmavi parıldayan dost bir ülke, bir de Aksinya'nın o vahşi sevgisiydi. Uykuya dalmadan önce sıkıntısının nereden geldiğini bulup çıkarmaya çalıştı. O uyuşuk halinde düşünceleri kolaycana, pürüzsüz, akıntıya kapılmış giden bir kayık gibi akı akı veriyor, sonra birden sanki kayık karaya oturmuş gibi bir yere çarpıp duruyordu. Engeli nasıl aşacağını bilemiyordu. Uğraşıyor, uğraşıyordu. Neydi yolunu kesen? Bilemediği gelecekten tedirgin uyuyakaldı. Sabah uyanır uyanmaz askerliği geldi aklına. Tamam işte, Aksinya'yı da alıp nasıl gitsin? İlkbahara eğitim kampına gidecek, sonbahara da tezkeresi çıkacaktı. Biraz bir şeyler yedi, Mişa'yı merdiven başına çağırdı. Mişa, benim için Astakovlara kadar gider misin? Aksinya'ya söyle, bu akşam karanlık bastıktan sonra yel değirmeninin orada olsun. İyi ama ya Stepan? Diye kekeledi Mişa. Bir iş için geldim de, bir şeyler de işte. Peki, olur. Akşam vakti Gregor yel değirmeninin altına gitti, oturdu. Bir cigara yaktı. Değirmenin ötesinde rüzgar pörsümüş mısır saplarının üzerinde tökezleniyordu. Hareketsiz kanatların üstünde çırpınıp duran yırtık pırtık yelken besi Gregor'a değirmenin çevresinde dolanan bir türlü uçup gidemeyen bir büyük kuş gibi göründü. Tatsız, tedirgin edici bir duygu. Aksinye gelmiyordu bir türlü. Güneş batıda batmış, çevreyi solgun, yaldızsı leylak renklerine bulamıştı. Doğudan serin bir rüzgar esmeye başladı. Karanlık, söğütlerin orada takılıp kalan aya yetişti. Yel değirmeninin yukarısında gökyüzü ölüm gibi kopkoyuydu. Orada burada mavi çizgiler, köyden ölen günün sesleri, gürültüleri geliyordu. Üst üste üç cigara içti. Sonuncu izmariti ezik, kara sokuşturup endişeli, kızgın gözlerle çevresine bakındı. Değirmenden köye giden yol beyaz beyaz parlıyordu. Görünürde kimseler yoktu. Ayağa kalktı. Mahsalları çatırdayana kadar gerindi. Mişa'nın penceresinden saçılan pırıl pırıl ışığa doğru yürüdü. Avluya yaklaşmışken birden Aksinya ile çarpıştılar. Koşmuştu belli Aksinya, soluk soluğa kalmıştı. Serin ağzından kış rüzgarının ya da taze bozkır samanının kokusu vuruyordu. ''Bekledim, bekledim, gelmeyeceksin sandım.'' dedi Gregor. ''Stepan'ı başımdan atamadım ki. Senin yüzünden buz kestim burada lanet karı. Ben yanıyorum, seni ısıtırım.'' Aksinya yün kaplamalı paltosunu açtı, genç meşe fidanına şerbetçi otu sarar gibi kendini Gregor'un bedenine sarıverdi. ''Niçin haber saldın? Dur hele, bizi gören neden olur buralarda? Seninkilerle kavga mı ettin yoksa?'' ''Bıraktım onları. Gece Mişalardaydım. Evsiz barksız köpeğe döndüm. Ya şimdi ne yapacaksın?'' Gregor'a doladığı kollarını çözdü Aksinya. Üşüyordu. Kürküne daha çok sarındı. ''Gel Grishka, çitin oraya gidelim. Ne işimiz var burada yolun ortasında?'' Yoldan çıktılar. Gregor kar savruntularını silkeleyip bir çite yaslandı. ''Natalya evine gitti mi gitmedi mi biliyor musun?'' diye sordu. ''Bilmem, gider herhalde.'' Gregor, Aksinya'nın donmuş elini gocuğunun yeninden içeri soktu. İnce uzun parmaklarını tuttu, sordu. ''Biz ne olacağız şimdi?'' ''Bilmem ki canım. Sen ne dersen o olur. Stepan'ı bırakıp gelir misin?'' ''Soruyor musun? İstersen bu akşam, şimdi.'' ''Bir yerde bir iş buluruz. Tanrı ne verdiyse geçinir giderse.'' ''Senin yanında olayım, davar ağalında kalırım Grishka. Seninle olayım, razıyım her şeye.'' Birbirlerini ısıtarak birbirlerine yakın durdular. Gregor yerinden kımıldamak istemiyordu. Başı rüzgara karşı, burun kanatları oynak, göz kapakları kapalıydı. Aksinya yüzünü delikanlının koltuk altına bastırdı. O tanıdık, baş döndürücü ter kokusunu içine çekti. Gregor'un görmediği, utanmasız, öyle istekli dudaklarında sevinçli bir gülümseme titriyordu. ''Yarın gider Mokov'u görürüm. Belki o bir iş bulur bana.'' dedi Gregor. Aksinya'yı nemli bileğinden kavradı. Genç kadın bir şey demedi. Başını da kaldırmadı. Yüzündeki gülümseme gelip geçici bir esintiydi sanki. Uzaklaştı. Bebekleri açılmış gözlerine bir endişe, bir ürküntü doldu. Köşeye sıkıştırılmış bir hayvan gibi. ''Söyleyeyim mi ona, söylemeyeyim mi?'' diye düşündü bir ara, gebe olduğunu hatırlayınca. ''Söylemem gerek.'' Karar verdi. Sonra tüyleri diken diken oldu. Korkunç düşünceyi kovdu aklından. Kadın içgüdüsüyle daha sırası olmadığını sezmişti. Söylerse belki Gregor'u bütünüyle yitirirdi. Yüreğinin dibinde oynayan çocuk Gregor'un mu, Stepan'ın mı? İşi oluruna bıraktı, sustu. ''Niye titredin öyle? Üşüyor musun?'' Gregor genç kadını gocuğunun içine alıp sordu. ''Biraz. Gitmem lazım Grishka. Stepan gelir beni orada bulmazsa sonra.'' ''Nereye gitti ki?'' ''Aniki'ye götürdüm. İskambil oynuyorlar.'' Ayrıldılar. Aksinya'nın dudaklarının hırslandırıcı kokusu Gregor'un dudaklarında kaldı. Kış rüzgarının kokusu belki. Belki yağmur serpilmiş bozkır samanının kaçamak kokusu. Aksinya koştu gitti. Davar'ın sonbahar çamurunu azdırdığı bir kuyunun yanından geçerken tökezlendi. Donmuş çamurda ayağı kaydı. İçini parçalayan bir acı duydu karnında. Çite tutunuverdi. Acı yavaş yavaş dindi. Ama bir şey, yaşayan, dönüp duran bir şey vardı böğründe. Zaman zaman öfkeyle güm güm tekmeler savuruyordu. Ertesi sabah Gregor Mokov'u görmeye gitti. Sergei Platinovich dükkandan yeni dönmüştü. Duvarları pahalı meşe taklidi kaplamalı yemek odasında Atyopin'le oturmuş tavşan kanı çayını içiyordu. Düşünceli bir hali vardı. Gregor takkesini aralıkta bırakıp içeri girdi. Sergei Platinovich, sizinle bir şey konuşmak istiyorum, dedi. Panteleimon Melekov'un oğlu değil misin sen? Ne var, ne istiyorsun? Yanınızda bana iş verir misiniz diye sormaya geldim. Gregor bunları söylerken kapı gıcırdadı. Yeşil asker gömleği, teğmen apoletleriyle bir genç subay göründü. Elinde katlanmış bir gazete tutuyordu. Önceki yaz Mitka Korşunov'un yarışta geçtiği genç Disnitski'yi hemen tanıdı Gregor. Sergei Platinovich subaya bir iskemle uzattı. Gregor'a döndü. Ne oldu, baban yoksun mu düştü? Nereden gerekti oğlunu işe koymak? Babamla oturmuyorum gayrı. Evden kaçtın ha? Kaçtım. Vallahi alırdım seni işe. Siz çalışkan ailesiniz bilirim. Sana göre işim yok ama olsa... Lisnitski iskemlesini masaya çekerek sordu. Ne var? Ne olmuş? Delikanlı kendine iş arıyor. Ata bakmasını bilir misin? İkili takım sürebilir misin? Subay sordu. Bir yandan çayını karıştırıyordu. Bilirim. Bizim 6 atımız var. Ben bakardım hep. Sürücü arıyorum ben de. Ne kadar istersin? Çok değil. Ne olursa. O halde yarın bizim çiftliğe gel. Babamı gör. Nikola Alekseyevich Lisnitski diyeceksin. Çiftliği biliyor musun? Tabii. 12 kilometre kadar yol buradan. Sabah erkenden gel. Babamla anlaşırsınız. Gregor kapıya gitti. Tokmağı çevirirken bir duraladı. Sizinle bir şey konuşabilir miyim beyim? Dedi. Lisnitski Gregor'un peşinden alacakaranlığın koyulttuğu koridora çıktı. Balkona giden kapının penceresinden donuk pembe bir ışık sızıyordu. Evet, ne var? Diye sordu subay. Yalnız değilim de. Gregor kızardı. Bir kadın var yanımda. Belki ona da bir iş bulurdunuz. Karın mı? Lisnitski gülümsedi. Işıkta pas rengi parıldayan kaşlarını kaldırdı. Hayır, bir başkasının karısı. Ya, demek öyle. Pekala, hizmetkarların aşçısı yaparız onu da. İyi ama kadının kocası nerede? Burada, köyde. Demek elin karısını kaçırttın ha? Kendi istedi, kendi geldi. İyi vallahi. Yarın gelmemezlik etme sakın. Hadi gidebilirsin. Gregor ertesi sabah saat 8 sularında Yogodnye'ye vardı. Kocaman ev geniş bir vadinin ortasındaydı. Tuğladan duvarla çevrili avlunun dört yanında dış yapılar yer almıştı. Kiremit damlı uzunca bir alçak yapı. Üzerinde 1910 yazılıydı. Hizmetkarlar bölümü, çamaşırlık, ahır, kümes, davar ağılı, uzun bir ambar, arabalık. Evin kendisi eskiydi. Meyve ağaçlarının ortasına dikilmişti. Arkasında çıplak gövdeleriyle kavaklar, çayırlıkta söğütler yükseliyordu. Tepelerinde içi boş karga yuvaları vardı. Avludan içeri girerken Gregor'u bir sürü kırım köpeği karşıladı. Önce topal bir dişi köpek geldi, bacaklarını kokladı. Başı eğik, peşinden yürüdü. Hizmetkarların orada aşçının biri, yüzü çilli, genç bir hizmetçiyle dalaşıyordu. İki büklüm yaşlı bir adam eşikte oturmuş tütün içiyordu.